Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Mumhala 1. Yazarı Aziz Nesin. Türü Günce. Nesin Yayın Evi 2. basım Nisan 2011. ISBN No'su 978-975 9038-93-9. Bu kitap 466 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mayıs 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın arka yüzü. 1972'de kurulan Nesin Vakfı, ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, güvercin, tavşan, hindi, ördek, tavus kuşu, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangozhanesi. Ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlardan oluşmaktadır. Üsküdar Cezaevi, 25 Ekim 1951. Bu akşam yine konuşmak, dertleşmek istiyorum. Fakat kiminle konuşacağım? Bu hatıralar, bir bakıma da kendi kendimle konuşmalarım oluyor. Yine elim tutuluncaya, parmaklarım kalemi tutamaz oluncaya kadar yazacağım. Son günlerde parmaklarım büsbütün isyankar oldular. Mumhala'da. Bugünce de roman, oyun, senaryo, öykü ve şiir taslaklarını olgunlaştıran bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bugünce de Aziz Nesin'in rüyalarını, karabasanlarını, düşlerini bulacaksınız. Bugünce de kendini kıyasıya eleştiren bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bugünce de içine döken yalnız bir Aziz Nesin bulacaksınız. Ve elbette bugünce de Aziz Nesin'in özel yaşamına değin ipuçları bulacaksınız. Ali Nesin'in ön sözünden. Bu kitabın telif hakkı Nesin Vakfı'nındır. Aziz Nesin yapıtlarının telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır. Nesin Vakfı'nın amacı kimsesiz, yoksul ve eğitime muhtaç çocukları ilk öğretimden başlatarak bir yüksek okul bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek her türlü gereksinimlerini sağlayarak barındırmaktır. Nesin Vakfı'nın senedi gereğince vakfın amacına uygun olması koşuluyla her dileyen her türlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir. Her türlü bilgi ve broşür istekleri için posta adresi Nesin Vakfı, PK5, Çatalca 34540 İstanbul. Nesin Vakfı Bağış Hesabı TL, Ziraat Bankası Çatalca Şubesi 130-952-2232-5001. İBAN TR 1000-1300-952-250-0001. Posta çeki 154-0009. Diğer bağış hesapları ve bilgi için Nesin Vakfı'nın internet sitesi www.nesinvakfi.org. E-posta nesinvakfi@nesinvakfi.org. Ön söz. Ali Nesin'in Adam Yayınları basımında yer alan ön sözü. Aziz Nesin çok yönlü bir insandı. Şiirleriyle, öyküleriyle, romanlarıyla, oyunlarıyla, denemeleriyle, anılarıyla, mektuplaşmalarıyla, gezi ve köşe yazılarıyla, taşlamalarıyla yazar Aziz Nesin vardı. Edebiyatçılar Birliği ile, Türkiye Yazarlar Sendikası ile, Ankara Film Festivali ile, Bilar ve On Binler AŞ'lerle, Tarih Vakfı ile, Barış, İnsan Hakları ve Türk-Yunan Dostluk Dernekleri ile, Aydınlar ve Ekmek ve Hak Dilekçileri ile, Kürt sorunları kurultayıyla, tutuklu ve hükümlülerin hakları için giriştiği açlık greviyle düzenleyici, harekete geçirici, yönetici, yönlendirici, eylemci ve toplumcu Aziz Nesin vardı. Yine Bilar'la ve ayrıca Çocuk Kitapları ve Nesin Vakfı'yla eğitimci asistanı vardı. Aykırı demeç ve konuşmalarıyla irkilten, ürküten, sarsan, kışkırtan, düşündüren Aziz Nesin vardı. Marco Paşa'yla, Malum Paşa'yla, Merhum Paşa'yla, 7-8 Paşa'yla, Ali Baba'yla, Baştan'la, Yeni Baştan'la, Zübük'le ve binlerce köşe yazısıyla gazeteci ve çağının tanığı Aziz Nesin vardı. Aziz Nesin'in bildiğimiz bu yönleri bir kişinin birbiriyle uyuşmaz, bağdaşmaz, birbirinden bağımsız, çelişik yönleri değildi. Tam tersine birbirini tamamlayan yönlerdi. Bir bütünün parçalarıydı. Çünkü Aziz Nesin özüyle, sözüyle birdi. Düşünceleriyle yaşamı ve eylemi arasında en küçük bir çelişki yoktu. Aziz Nesin her yönüyle tutarlı bir insandı. Yukarıda sıraladığımız Aziz Nesinlerden biri eksik olamazdı. O kitapları yazan kişi, kitaplarının geliriyle yoksul çocukları barındıran ve okutan bir vakıf kurmalıydı. Bu vakfı kuran kişi barış ve dostluk derneklerinin kurulmasına ön ayak olmalıydı. Bu derneklerin kurulmasına ön ayak olan kişi, 12 Eylül'ü aşındıran dilekçeleri imzaya açmalıydı. Bu eylemlerden her biri öbürünü gerektiriyordu. Biri olmadan öbürü düşünülemezdi. Birbirini tamamlayan bu Aziz Nesinlere elinizdeki kitap ve arkadan yayımlanacak ciltlerle birlikte yeni bir öğe daha eklendi. Aziz Nesin'in güncesi, yani iç dünyası. Bu güncede Hela ile Banyo'nun bir arada bulunmaması gerektiğinden tutun da, modaya, sanata, politikaya, evliliğe, ölüme değin, önemli önemsiz demeden, her konuda durmadan düşünce üreten bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bu güncede roman, oyun, senaryo, öykü ve şiir taslaklarını olgunlaştıran bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bu güncede Aziz Nesin'in rüyalarını, karabasanlarını, düşlerini bulacaksınız. Bu güncede kendini kıyasıyla eleştiren bir Aziz Nesin bulacaksınız. Bu güncede içini döken yalnız bir Aziz Nesin bulacaksınız. Ve elbette bu güncede Aziz Nesin'in özel yaşamına değin ipuçları bulacaksınız. Aziz Nesin bilindiği gibi tutumlu bir insandı. Güncesini bir yüzü kullanılmış, yarısı yırtık, çok eski kağıt parçalarını eski yazıyla tutmuş. Bu yüzden güncenin okunmakta güçlük çekilen ve okunamayan yerleri oldu. Bu yerleri yıldız imleriyle belirttik. Eğer bir sözcükten emin değilsek, sözcüğün sonuna bir yıldız koyduk. Okuyamadığımız bir sözcüğü iki yıldız imiyle belirttik ya da çoğu yerde orijinal haliyle bıraktık. Aziz Nesin'in dalgınlıkla eksik bıraktığı sözcükleri ya da son ekleri, okura kolaylık sağlamak amacıyla tamamladık. Çok az yaptığımız bu değişiklikleri köşeli ayraçlarla belirttik. Güncenin daha kolay anlaşılmasına yarayacak ek bilgileri dipnotlarda verdik. Eski yazıda belirtilmeyen, Aziz Nesin'in özel yazım kurallarına uymaya çalıştık. Bu basımda aşağıdaki değişiklikler oldu. 1. Vakıftan yeni notlar çıktı. Eski yazıyla yazılmış bu yeni notların büyük çoğunluğu Aziz Nesin'in 1951'de cezaevinde tuttuğu notlardan oluşuyor. İleride Aziz Nesin'in başka günce notları bulunursa bunlar da ileriki basımlarda yerlerini alırlar. 2. Eski çeviride okunamayan bazı yerler okunabildi ve yanlış okunan yerler düzeltildi. 3. Dipnotlarının tümü bana ya da öteki yayıncıya aittir. 4. Tarihi belirtilmemiş kimi günce notlarının tarihleri dosya sıralamasından, kağıt ve mürekkep benzerliklerinden, söz edilen olaylardan aşağı yukarı tahmin edilebilir. Bunları ayrıca belirttik. Eski yazıdan çeviride okuyamadığım bazı yerler için Elvan Topallı, Haluk Oral, Sevan Nişanyan ve Şinasi Acar dostlarımın yardımlarını aldım. Kendilerine teşekkür ederim. Müzeher Vanu'nun ilk çeviriye çok değerli katkıları olmuştu. Kendisine borcumuzu bir kez daha belirtirim. Ayrıca Güliz Kalender, Esengül Kaya ve Özlem Beyarslan bu basıma büyük emek verdiler. Onlara da teşekkür borçluyum. Ali Nesin. Aziz Nesin'in önsöz taslakları. Önsöz. Mumhala adıyla sunduğum bu derlemede neler var? Yazmayı tasarladığım deneme, öykü, roman konularının ve anılarının hemen aklıma geliverip de unutmayayım diye gelişigüzel yazarak saptadığım notları. Artık bu notlarımdan yararlanıp öykü, roman, deneme, anı yazmaya zamanım olmadığını iyice anlayınca bunları gelişigüzel yazılmış notlar olarak böylece yayımlamayı uygun buldum. Okuduğum kitaplardan hoşuma giden sözler ama en çok kendimle hesaplaşmalarım, çekişmelerim, kendi kendimle konuşmalarım, didişmelerim ve kavgalarım var bu Mumhala derlemesinde. 1990 yılına yani 70 yaşıma dek bu notlardan yararlanıp değişik türlerde yazılar yazabileceğimi sanıyordum. Ama şimdi hayır. Kaç yüzyıl daha yaşamalıyım ki ben bu savruk notlarımdan yararlanarak yazılar yazabileyim? Vakıf 14 Mayıs 1990 Pazartesi. Arada bir Mumhala notlarımı şurasından burasından okuyunca şu yargıya varıyorum. Bu mumhala notları bir yazarın yazar olarak kendi kendisiyle didişmesidir. Kendisiyle yazar olarak kavgası, çatışması ama sonunda uyuşması, sonra yine kavgaları, sonra uyuşması. Bir didişmedir bu notlar. Bakıyorum, kimi yıllar daha çok mumhala notları tutmuşum. Yani kendimle daha çok didişmişim. Gerçekten öyle mi? Yoksa tam tersine not tutmaya bile zaman bulamayacak kertede kendi kendimle daha mı çok didişmişim? İnsanın kendi kendisiyle didişmesi, sanırım güzel şey bu. Başkalarıyla didişmeye gerek kalmaz. İnsanın kendisiyle didişmesi, sanırım salt sanatçılara, belki de en çok da yazarlara tebelleş olan bir ruh hali bu. Yani bir anlama, insanın sürekli kendisini eleştirmesi, kendini denetlemesi, kendisini yorumlayıp değerlendirmesi. Vakıf 31 Temmuz 1990. Mumhala. Kendimi silkelemeliyim, sarsmalıyım diye düşünüyorum. Yeteneklerimin pek azını, belki %5'ini filan ortaya koyabildim. Sofrada en güzel yemekler ve özellikle tatlılar en sona bırakılır. Ben de yaşamımda öyle yaptım. Yazacağım en güzel ve en değerli ve yeteneklerimi bütünüyle değilse bile bütününe yakınını ortaya koyacak olan yapıtlarımı yazmayı hep sona bırakmıştım. Şimdi 5-10 yıldan beri işte o sona geldim. Şimdi de sona baktığım, o güzel yazıları yazamaz oldum fizik güçsüzlüğümden dolayı. Hep kendimi kandırmaktayım, sonra sonra diyerek. Üstümde hep bir yorgunluk var. Dinlendikçe daha çok yoruluyorum. Yataktan yorgun kalkıyorum, uykudan yorgun uyanıyorum. Yine de çalışabileceğimi sanıyorum. Oysa olmuyor. 70 yaşıma dek olan günlerimde bir saatte yaptığım bir işi, yazdığım bir yazıyı, 79 yaşımdayken bir günde değil, bir haftada bile yapamıyor, yazamıyorum. Yine çok çalışıyorum ama kendimden verim alamıyorum, verimli olamıyorum. Yazık, dosyalar dolusu notlar, yazbozlar öylece kalacak benden sonraya. Üstelik kimsenin de işine yaramayacak. Daha da kötüsü, notlarımı eski harflerle ve aceleden okunamaz biçimde yazdım. İleride zaman bulur da bunları yazı makinesinde yazarım diye. İleride. Ne zaman? Artık ilerisi mi kaldı? En sonunda bu yaşta artık ilerisinin kalmadığını anladım da bu yazımda olduğu gibi notlarımı Latin harfleriyle yazmaya başladım. 30-40 yıldır toplayıp biriktirdiğim gazeteler. Onları hangi amaçla toplamıştım ve hala toplamaktayım. Bütün bunları hiç olmazsa Mumhala'da yazmalıyım. Bir gülüt. İçki şişelerini satarak zengin olan adam. Marco Paşa zamanında yaptığım gazete arşivi. Dere boyu 9 Haziran 1994. Sultanahmet Cezaevi 1951. Yazdım. 13 Kasım 1951'e kadar olan günce notları Sultanahmet ve Üsküdar cezaevlerinde yazılmıştır. Günce 100. sayfadan başlamaktadır ve ne yazık ki ilk sayfalar ölümünde Aziz Nesin'in arşivinden çıkmamıştır. 1950'de Aziz Nesin, Fransızca bilmemesine karşın Fransızcadan bir yazı çevirmek savıyla mahkemeye verilmiş, 16 ay hapse ve 16 ay da güvenlik gözetimi altında tutulmaya mahkum edilmiştir. Bakalım bitince ne olacak? Bu 18 metreküp romanının başından birçok macera geçti. Evim arandığı zaman 3 defa bu roman müsveddesini polis alıp götürdü. Tetkikinden sonra geri aldım. İşte son günlerim böyle geçiyor. Okuyorum, yazıyorum. Bir de İngilizce kitap getirttim. Hem okuyacağım hem tercüme edeceğim. Belki bu tercümeyi ileride neşrederim. Çünkü çok faydalı bir eser. Yalnız tercümede muvaffak olup olamayacağımı bilmiyorum. Daha doğrusu kendime güvenemiyorum. Bir de romana başlamak istiyorum. Yani sudan bir roman, sırf neşredilsin diye. Sultanahmet Cezaevi, 7 Ocak 1951. Hapishane bana kitap okumak, düşünmek, dinlenmek imkanını veriyor. Birçok iş planımı hapishanelerde yaptım. Bu iyi taraflarına karşılık birçok fenalıkları var ki bundan laf etmeyeceğim. En son okuduğum kitap Sanat ve Edebiyatta Caniler. Yazarı Enrico Ferri. Dilimize çeviren Selmin Evrim. Remzi Kitabevi basmış. Şu Remzi Kitabevi kim ne derse desin Türk sanat ve kültürüne büyük hizmetler yaptı. Kitabın mütercimi Selmin Hanım'ı tanırım. Konuşmuşluğum yok, yalnız uzaktan. Çoğu zaman Beyoğlu'nda benim oturduğum Nisuaz Pastanesi'ne o da gelir. Ahbabım Profesör Mustafa Şekip Tunç onun da ahbabıdır. Bu kadınla konuşmadığım halde onun hakkında bir fikrim vardı. Tercüme için neden bu kitabı seçmiş olduğunu düşününce onun hakkındaki fikirlerimin doğruluğunu anladım. Bu kadının konuşmaları, hareketleri, muhiti ve tercüme için bu kitabı seçmiş olmasıyla bana göre bir dejeneredir. Kitaptan çok faydalandım. Bu yüzden bu kitaptan bir hayli bahsedeceğim. Okuduğum kitabın satırlarından birçoğunu çizdim. Buna rağmen buraya kitaptan uzun notlar da alacağım. Kitapta bir fasıl Dostoyevski'ye ayrılmıştır. Dostoyevski ile ilk temasım onun İdio yani Budala isimli kitabıyla olmuştur. Bu kitap Dostoyevski'nin neden büyük muharrir olduğunu bana anlatamadı. Benim bir kitap hakkında birinci hükmüm şudur. Kitabı okuyup bitirdikten sonra kendime şunları sorarım. Bu kitabı okuduktan sonra kendimde bir fazlalık duyuyor muyum? İnsanlar bir kitabı okumazlarsa bir şey kaybetmiş olacaklar mıdır? Budala bu sorularıma iyi bir cevap veremedi. İnsanlar Budala'yı okumazlarsa bir şey kaybetmiş olmazlar. Eğer bu kitabı okurlarsa daha faydalı bir şekilde kullanabileceklerse yalnız zamanlarını kaybetmiş olurlar. Bundan başka okuyanların kendi insanlık seviyelerine göre daha başka şeyler de kaybedebilirler. Kaçak gezdiğim günlerden birinde yakalanmamak için sinemaya gidiyordum. Tenha sinemalara. Mevsim yazdı. Bir gündüz Pang altındaki İnci sinemasında baktım Dostoyevski'nin Budalası oynuyor. Budaladan daha budalaca yazılmış bir senaryolardan nefret ettiğim için hem de zamanımı öldürmeye mecbur olduğumdan sinemaya girdim. Artistler Dostoyevski'nin maksadına göre Budala'da başarı kazanmışlardı. Sonra yine bir gün hapishanede Dostoyevski'nin Ölüler Evi'nin Hatıraları, Souvenir de la Maison de Mort ve Kumarbaz isimli eserlerini okudum. Çok tuhaftır, senelerdir kıymetleri klişeleşmiş bir takım şahsiyetler vardır ki, onların büyük oldukları hakkındaki hüküm bize ekseriya bizden evvelki nesilden miras olarak kalmıştır. Ben bu kıymetli şahsiyetlerle temasa geçtiğim zaman, onların bize anlatıldıkları kadar büyük olmadıklarını, bir kısımlarının alelade, bazılarının da çok küçük olduklarını gördüm. Mesela bizim bu çeşit yerli büyüklerden sonradan büyük olmadıklarını anladığım birkaç tanesi Abdülhak Hamit, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Faruk Nafiz. Dostoyevski'yi de ben böyle dünya çapındaki şahsiyetlerden biri olarak bildiğim için Ölüler Evi'nin hatıralarını okuduktan sonra hayal kırıklığına uğradım. Gözümde Dostoyevski çok küçüldü. Kıymet verilmiş büyük şahsiyetleri kendi günümüze göre imtihandan geçirmeden bize miras kalmış kanaatlerle bir neticeye varmak işte böyle insanı hayal kırıklığına götürüyor. Yalnız ne var ki bir muharririn tek eseri veya birkaç eseriyle onun hakkında kesin hükümler vermek yanlış. Bir defa muharririn hayatını, bu hayatın bağlı olduğu içtimai muhiti, sonra da tarih sırasıyla eserlerinin bütününü incelemek lazımdır ki bir sanatkar hakkında tam bir hükme varılabilsin. Maalesef bu da bizim için mümkün değildir. Çünkü kitapçılarımız bir muharririn bütün kitaplarını basıp okuyuncaya tam bir kültür verecekleri yerde, sermayenin tabii icaplarına uymak zarureti yüzünden kazanç hırsıyla bir muharririn en fazla sürüm yapacak olan kitaplarını tercüme ve basmakla yetiniyorlar. Binaenaleyh, Dostoyevski'nin yalnız iki kitabıyla onun hakkında hüküm vermek doğru olmadığına göre benim onun hakkında tam ve kesin bir hükmüm şimdilik yoktur. Ferri'nin Sanat ve Edebiyatta Caniler isimli kitabı, Dostoyevski hakkındaki alakamı genişletti. Onu tam olarak okumaya, anlamaya çalışacağım. Bak Enrico Ferri, Dostoyevski hakkında neler diyor. Dostoyevski şahsında yumuşak tabiatlı, mariz ve ülke aşığı bir insanın tabiatıyla ciddi ve derin bir sanatkar dehasını birleştirmiştir. 1849'da siyasi kanaatlerinden dolayı ölüme mahkum edilir. Fakat cezası hafifletilerek Sibiryalı kürek mahkumları arasında 4 sene sürgüne çevrilir. Bu suretle ıstırapları harikulade sanat kabiliyetlerini kuvvetlendirmeye, inceltmeye, çelik gibi hazırlayıp dökmeye yaradı ve kendisini insan kalbinin ve bahusus özellikle cinayet ve cinnetin psikopatolojik dalalet ve tezahürlerinin derin bir tahlilcisi yaptı. Saraya tutulmuş halde 70 yaşındayken Dostoyevski 1821 doğumludur ve 1881'de 60 yaşında ölmüştür. Gerek memleketini gerekse dünya edebiyatını ölmez eserlerle zenginleştirdikten sonra 12 Şubat 1881'de öldü. Bu eserler sanatın hakiki ve insani vazifesine uyarak kısır bir estetiği örnek almayıp, bilakis ülke ateşiyle yanan genç nesillerin manevi duygu ve vicdanlarını beslemiş, yükseltmiştir. Bu itibarla Dostoyevski, şiirde Dante ve insan dramını temsilde Shakespeare neyse, psikolojik romanda odur. Dostoyevski, bütün müşahede kabiliyetini hapishanenin kasvetli havası içinde ömür tüketen ve mücadele eden insanların fizyopsikolojik şartları üzerine teksif etmiştir. Teksif etmek, yoğunlaştırmak. Dostoyevski'nin Ölüler Evi'nden Hatıraları hakiki bir cinayi psikoloji ana kitabıdır. Ancak Dostoyevski'nin eserleri sanat bakımından mükemmel olmakla beraber müellifin muhayyilesine fazla yer verdiğinden romanla ilim eseri arasında bir yere yerleştirilmeye elverişlidir. Bu esere Dostoyevski hem psikolojik bir romanın ince ve çekici alımlılığını vermiş hem de hatta Suç ve Ceza'dakinden fazla olmak üzere cani tipleri üzerinde değerli, fayda verici ve cinayiyatçı antropolog için vesika haysiyetini taşıyan bir bilgi toplamıştır. Eserin şekli, üslubu, bu hikaye mevzunun ağır ağır ilerleyişi, sözün dönüp dolaşmaları, sık sık rast gelinen istitratlar, istitrat, sırası gelmişken söz arasında araya girme, velhasıl her şey, müellifin mutlaka samimiyetini ve doğruluğunu ispat etmektedir. Adi cürümlerden dolayı mahkum olmuş olan kürek mahkumları arasına hapsedilmiş büyük sanatkar, yavaş yavaş kendisine, yani incelmiş bir insana, bir idealiste has ikrah ve iğrenmelerini yenebilmiş, yoldaşlarının itimatsızlığını gidermiş ve böylece acayip muhitini inanılmaz bir sadakat ve sıhhatle tasvir edebilmiştir. Bu sebeple kafi derecede psikoloji ve psikopatoloji bilgisi edinip de mahpus bulunan canileri yakından tetkik etmiş olan herhangi bir kimse, Dostoyevski'nin bu eserinde tanıdığı ve kendileriyle ünsiyet, dostluk, arkadaşlık, ünsiyet peyda etmek, dostluk kurmak, samimi olmak, peyda etmiş olduğu bir takım eşhas, şahıslar, kişiler pekala bulabilir. Ölüler evinin daha ilk bahsinden itibaren Dostoyevski bize canilerdeki vicdan azabı yokluğunu not ettirir. Neşeli ve lakayttırlar der. Şu kadar ki onlarla ben hemen hiçbir zaman en ufak bir mahcupluk veya pişmanlık alameti görmedim. Dostoyevski'nin kalemi birkaç satırla gerek alelade kimselerin gerekse d'après-nature, tetkik etmeyen sanatkarların tahayyül ettiklerinden bambaşka olan cani insan tipini bir heykel gibi taklit edilmez bir surette oymuş ve dikmiştir. Velhasıl görülüyor ki Dostoyevski, cinayet gibi hem ferdi hem de içtimai bir hastalıktan bizi daha insanca ve daha iyi bir şekilde korumak maksadıyla bugün ilim adamlarının bin güçlükle tetkik ettikleri cinayi psikolojinin en belli başlı çizgilerini daha o zaman sezmiş ve ortaya koymuştu. Dostoyevski'nin manevi alemin hastalıklarının üç şeklini, zekanın iflası olan delilik, iradenin iflası olan intihar, sosyal duygunun iflası olan cinayet, tasvir etmiş olduğu eserleri şayet bir pırlanta tacına benzetilebilirse, bu taçta parlayan en kıymetli taşlar, Le Pauvre'n zavallılar, Humility et l'offense, mihnet çekenler ve hakir görülenler, Le Possède, ecinliler, mevzu siyasi mücrimlerdir, Lidio, budala ve bilhassa suç ve ceza adlı olanlarıdır. Denilebilir ki kendisine en büyük şöhreti getirmiş olan bu sonuncusudur. 1885'te çıkmış ve değeri şimdiye kadar eşsiz kalmış bulunan bu psikolojik roman, Dostoyevski'nin dehasının en yüksek tezahürüdür. Rus romanını Garp alemine çok isabetli bir şekilde tanıtmasını bilmiş olan Monsieur de Vogue, Dostoyevski'den bahsederken hatta alelade ruhiyatın bazı beylik söz ve hükümlerini sıralamakla beraber çok doğru olan şu mütalayı da ileri sürmektedir. Bu adam bizimkilerden bambaşka olan ruhlar üzerine yeni ufuklar açıyor. Bize bizim meçhulümüz olan bir alemi, hayır için olduğu kadar şer için de bizimkilerden çok daha kudretli, aynı zamanda da istemek ve ızdırap çekmek için dahi daha çetin olan tabiatlar ifşa ediyor. Dostoyevski'nin psikolojik romanda niçin bu kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Çünkü Dostoyevski hayatı ve hakikati canlandırıyor. Ve mesela Bourget'in yaptığı gibi alelade psikolojinin mutalarına göre bazı cani tiplerini süsleyerek anlatmıyor. Bilakis bize bunların bizimkinden başka olan ruhunu gösteriyor. Hatta daha fazlasını da yapıyor. Onun çizdiği portrelerden her biri, canlandırdığı her hususi tip tam bir psikolojik sıhhate maliktir. Le Possède'deki siyasi matoide tipi hem doğuştan caniler tipinden hem de ölüler evinin ihtiras yüzünden katil olmuş caniler tipinden ayrı bir usulde tasvir edilmiştir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.